Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Evet Mahfi Bey, bugün Sesli Ekonomi'de ücret fiyat sarmalı ya da ücret fiyat spread'i. İsterseniz onu konuşalım. Son dönemde çok sık konuşuluyor. Önemli de bir konu. Şimdi ücret fiyat spirali artan ücretler ile fiyatlar ya da enflasyon arasındaki neden sonuç ilişkisini açıklayan makroekonomik bir terim değil mi?
Evet.
İsterseniz biraz detayına girelim. Nedir ücret? Bir tanım olarak bakalım. Sonra diğer sorularımıza devam edelim.
Şöyle bakılıyor bu işe. Ücretlerle fiyatlar arasında, fiyat artışları arasında bir ilişki kuruluyor. Bu gerçekten var. Yani ücretler eğer arttırılıyorsa, ücretler artıyorsa bu fiyatlara yansıyor. Fiyatlar artınca bu sefer ücretlerin arttırılması talebi gündeme geliyor. Ücretler arttırılıyor. Ücretler arttırınca yeniden fiyatlar artıyor. Bu böyle bir spiral şeklinde yukarıya doğru gidiyor. Bir türlü önlenemiyor. Onun için bunu önlemek için de geçmiş enflasyona değil gelecek enflasyona endekslenmesi ücretlerin, böylece bu spiralin kırılması düşünülüyor.
Yani artan ücretler harcanabilir geliri artırıyor. Mal talebi, o da mal talebini yükseltiyor. Mal fiyatlarının yükselmesine neden oluyor bu durum. Yükselen fiyatlarda daha yüksek ücret talebini artıyor.
Doğru.
Yani böyle bir döngü var. Bu da
ücret
maliyetlerini
dönüşüyor.
Yükseltiyor. Evet. Ve fiyatlar üzerinde de daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturuyor. İşin şeyi bu. Böylece kavramsal bir spiral meydana geliyor, evet. Ya da döngü diyelim.
Böyle bir kavram var ekonomide. Buna karşı görüşler var, destekleyen görüşler var. Karşı görüşlerin en belirgini, tek başına ücretler bu işi etkileyebilecek güçte bir şey değil. Çünkü maliyetler içinde yani baktığımız zaman ücretlerin payı %20'ler civarında. İşte faizin filan payı çok yüksektir zannedilir. Öyle değil, %5'ler civarında. Finansman giderlerinin şey payı. Ötekiler başka paylar aslında. Girdi fiyatları var. Yani mesela burada bizde kur etkili. Şimdi Türkiye biraz ithal, biraz değil epeyce bir ithal girdi kullanıyor. Dolayısıyla İthal mallarının fiyatlarının artması başka bir enflasyonist baskı yaratıyor, etki yaratıyor. Dolayısıyla tek başına artık ücretlerin bir etkisi olduğu kesin. Ama tek başına değil, başka etkilerle birleştiğinde bu ortaya çıkıyor. Peki. Burada en kritik şey galiba Servet, enflasyonu arttırmayacaksın ya. Yani evet, ona izin vermeyeceksin.
Belki evet, sonu da söyleyeceğimizi başta söyleyelim.
Evet. Enflasyonu yani ona artınca izin vermeyeceksin. Yani %2'ler, %3'ler orayı yakaladıysan ya da bizim gibi ülkelerde hadi 2-3 çok düşük olabilir. 5-6 orayı yakaladıysan, 7'ye geldiyse önlem alacaksın.
O zaman soruyu şimdi aslında sormayı planladığım soru, Türkiye'de bu spiral yaşandı mı?
Yaşandı.
Yani Türkiye'de ücret fiyat sarmalı yaşandı mı?
Şöyle yaşanıyor. Yani şimdi normal olarak bizde hiçbir zaman enflasyonun çok üzerinde bir ücret artışı olmadı. Geçmiş enflasyona endekslenmeye çalışıldı şimdiye kadar. Bir keresinde de işte gelecek enflasyona endekslendi. Benim gördüğüm dönemlerde 2001 sonrasında uygulanan programla yapıldı bu iş. Ama onun yanında bir takım yapısal reformlar yapılıp piyasada olumlu beklentiler yaratıldığı için çok büyük şeyler, sapmalar ortaya gelmeden olay çözülebildi. Bu yapıldı Türkiye'de ve Türkiye'de bu spiral de yaşandı. Şöyle oluyor. Şimdi benim hep söylediğim şey bu. Yılbaşında 17 bin lira olan asgari ücret mesela belli bir satın alma gücü veriyor. 17 bin liralık mal ve hizmet alabiliyorsun. Yıl sonuna geldiğinde eğer %50 enflasyon varsa bu 8500 liraya düşüyor değeri. Senin satın alma gücün. Bunu tekrar 17 bine getirdiğin zaman normalde enflasyona hiçbir etkisi olmaması lazım. Çünkü yıl başında 17 bin liralık mal ve hizmet alıyorsan yıl sonunda da tekrar oraya gelmiş oluyorsun. Fakat bu böyle olmuyor. Ücretlere zam geldi haberi daha çıkar çıkmaz o zammın geçmişi telafi ettiği etmediği buna hiç bakılmaksızın üreticiler fiyatlarını arttırıveriyorlar. Ücretler arttı nasılsa talep artacak diye onlar da fiyatlarını arttırmaya yöneliyorlar. O nedenle böyle de bir etkisi oluyor.
Benim gördüğüm bizde son 3 yılda bir ücret enflasyon sarmalı yaşandı. Yaşanmasın ama işin doğrusu bu dönemde biz enflasyonun her halini yaşadık. Şimdi talep enflasyonu var. Türkiye'de maliyet talep enflasyonunu yaşadık. Parasal genişleme ve kamu bankaları liderliğinde düşük faizlerle pompalanan bir talep patlaması vardı. Onu biz yaşadık. Ve o dönemde enflasyon arttı. Faizle Merkez Bankası'nın buna cevap vermesi gerekirken, o dönemde aksine enflasyon artarken faizler düşük tutuldu, daha da aşağı indi. Ve reel negatif faiz 70 puanı falan bu dönemde. Tabii, yani 70 aynen. puan, 85 kesinlikle enflasyon, evet. 8-10 faiz. Çok ciddi bir reel faiz oldu. O da talebi pompaladı. Maliyet enflasyonunu da yaşadık bu dönemde. İşte Ukrayna krizi nedeniyle enerji fiyatları arttı. Türk lirasının değer kaybı nedeniyle ithalat fiyatları arttı. Asgari ücret artışları yapıldı arka arkaya. Ona bağlı ücretler arttı. Dolayısıyla yaşadık. Ama bizdeki enflasyon hikayesinin önemi, yani burada belki ayrı bir nokta. Bizde ücretler enflasyonun bir neden olmaktan çok sonucu oldu.
Evet.
Önce enflasyon arttı.
Çok doğru.
O izlenen politikayla. Sonra ücretler ona uyum göstersin diye artırıldı. Enflasyon arttı, ücretler arttı. Dolayısıyla burada süreci başlatan ücret artışı enflasyona ulaşmadı. Enflasyon artışı çok ücret doğru. artışına ulaştı.
Dolayısıyla yani neden şey sonuç var. İlişkisini evet. doğru koyarsak olayı anlatabiliyoruz. Evet. Çünkü 2001 krizinden sonra uygulanan politikalarda mesela enflasyon %6'lara kadar gerilemişti. Yani tek haneliydi epey bir süre. O sıralarda mesela ücret artışları böyle bir etki yaratmadı. Neden? Çünkü enflasyon yok. Ya da işte doğru. kabul edilebilir bir enflasyon düzeyinde. Çok doğru bir şey tespit ediyorsun. Yani bunun nedeni enflasyonun yükselmesi. Bizim yanlış bir maliye ve para politikası izlememiz nedeniyle yükseldi enflasyon. Onun nedeniyle ücretler yükseldi. O ücret yükselmeleri de enflasyonun tekrar yükselmesine ulaştı. Böyle bir kısır döngüye girdik.
Sizin de gene çok iyi vurguladığınız gibi yanlış olan burada enflasyonun bu kadar hızlı yükselmesine göz vurması.
Buna izin yani vermeyeceksin.
Bu hata bir kere yapıldıktan sonra ücret ayarlama ile enflasyonun peşinden koşmak çok kısa doğru. sürede rahatlama sağlıyor ama uzun sürede o sarmala giriliyor. Onun için baştan izin verdikten aynen sonra öyle. O yola giriliyor. Peki
yani
bu sarmaladan
ne
nasıl çıkılır?
Enflasyonu yükseltmeyeceksin. Evet. Şimdi sen diyorsun ki yükselttik artık oldu. Evet. Buradan nasıl çıkacağız?
Buradan nasıl çıkarız? Evet. Bu sarmaldan nasıl çıkılır?
Ya ben tabii bunu çok söyledim ama bir kere daha söyleyeyim. Çok tekrarladım. Bu tek başına faizle veya tek başına vergiyle veya diğer kamu harcamaları politikalarıyla buradan çıkamayız. Bizim burada yapmamız gereken şey yapısal reformları yapmamız lazım. Bütünüyle. Hukuk reformundan demokrasi reformuna. Yani toplumun beklentilerini düzeltecek geleceğe dair biz farklı bir yere gidiyoruz, daha uygar bir topluma doğru gidiyoruz havasını verdiğiniz zaman birçok şey değişebilir toplumda. Yabancı yatırım gelebilir. Yani hukukun çok daha iyileştiği bir yerde. Yerli yatırımlar artabilir. Bakın biz şimdi bu kadar işte enflasyon geriledi. Merkez Bankası'nın rezervleri geçmişte kıyaslanmayacak kadar iyi bir yere geldi. Swap hariç rezervlerde 45-46 milyar dolar artılara geldik. O kadar eksiden. Dolayısıyla buralar, bütün bunlara rağmen mesela CDS primi çok düşmedi. Hala 250-260 oralardayız yani.
Evet.
Yani bunlar düşmeli ki bize yatırım gelsin. Bunlar biraz işte hukukla, demokrasiyi geliştirmekle vesaire. Türkiye'ye ben şimdi mesela bunu yazdım da hukukun üstünlüğü şeyi açıklandı. World Justice Project diye bir grup var. Yıllar, her yıl açıklıyor bunu bütün dünyada. 142 ülke arasında Türkiye 117. sırada geliyor hukukun üstünlüğünde. Şimdi bunlar buraya yapılan yatırımı vesaireyi etkileyen şeyler. O nedenle öyle bunları aşmamız lazım. Ya bunları yapmak lazım. Öyle tek başına faizi arttırdık tamam bu düşer. Düşer evet ama işte bu kadar düşüyor. Yani tek haneye indiremeyiz biz bunu.
Gerçi geçmişe bakınca hani gene bu sarmal olduğu dönemde biz bundan nasıl çıktık diye bakınca 2001 program akla geliyor. Yani Türkiye o dönemde bunu yaptı. 2001 yılında güçlü ekonomiye geçiş diye bir program başlatıldı. Bu doğru. program daha sonra da sürdürüldü. Ondan sonra gene AK Parti hükümeti de gene program ana hatlarıyla
2010'a
sürdürüldü.
2010'a kadar sürdü.
2010'a doğru. kadar sürdü ve bu program aslında Türkiye'yi 2013-14'e kadar evet, da götürdü.
Çok doğru.
Burada o sarmaldan çıkıldı ama o programda o dönemde ne yapıldı diye bakılırsa aşağı yukarı benzer bir bu dönemde de uygulanabilir. Bir, güçlü bir dezenflasyon programı vardı. Para politikası buna uygundu. İki, bu program bir kurumsal yapıda düzenlemelerle desteklendi. İhale kanununa, Merkez Bankası kanununa kadar.
Bankacılık
kanununa
kadar
birçok kanun değişti ve riskler bir ölçüde arındırıldı. Güçlü bir yapı kuruldu ve en önemlisi de güçlü bir maliye programı vardı gene bu programa destek veren.
Bütçe açıklarını düşürecek şekilde.
Ard arda biz 2005 yılına kadar hatta sonrasında da yüksek oranda faiz dışı fazla üretildi
çok
bütçede.
Doğru. Yani orada bir şey daha var unutmamamız gereken. Türkiye 2005 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresine girdi. 2006 yılında sadece o yıl Türkiye'ye 20 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girdi bu nedenle. Ki 1923'ten 2005 sonuna kadar giren toplam yabancı sermaye miktarı 15 milyar dolar. Yani bir yılda onun %30 fazlası girdi. Dolayısıyla bu da etkiledi. Neden? Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek, işte hukukunu düzeltecek, demokrasisini iyileştirecek beklentisi olduğu için yabancılar geldi. Yani orada bir tam olmasa bile, benim kafamdaki yapısal reformlar olmasa bile bir takım yapısal reformlar yapıldı. Onun için geldik buraya. Onun için ben hep onu söylüyorum. Yani bu sarmaldan çıkabilmemizin yolu gene oradaki gibi yapısal reformları yapmamızdır diye hep onu vurguluyorum.
Dolayısıyla geçmişte yapıldı.
Yaptık. Biz nasıl yaptık bunu. Yani başkasına,
biz biliyoruz bunu. Evet,
başkasına bakmaya lüzum yok
ya. IMF kredisi, IMF programı, IMF uzmanlarının bir şeyine dahil olsa da o programı yapan Türk teknokratlarıydı o dönemde. Yani büyük bürokrasisindeki teknisyenlerin hazırladığı programda.
Ya sonuçta IMF tavsiye ediyor bankacılık reformu yapın diye. Onu yapan burasıydı yani sonuçta. Yani, yapan önemli.
Evet. Yani nasıl çıkışın nasıl olacağını aslında biliyoruz. O dönemde çıkıldı. Evet. Merkez Bankası'nın ve hükümetin açıkladığı hedefler karşılık bulur oldu. İnsanlar çok onu artık hesaplamalarına dahil ettiler. Sözleşmeleri onun üzerinden yapmayı kabul ettiler. Dolayısıyla beklentileri iyileşti.
Çok doğru.
Bizim gene aynısını yapmamız lazım. Peki son soruyu sorayım. Bu bugünlerde yine popüler konu. Çıkışın koşulları şu anda var mı? Aslında az önceki tartışmamız gösteriyor ki daha çıkışın koşulları henüz yok.
Yok. Benim görebildiğim kadarıyla biz çıkışın koşullarını henüz oluşturabilmiş değiliz. Bu koşulları oluşturmamız için mesela hukukta sıkıntımız olduğunu kabul etmemiz lazım birinci olarak. Bir envanter yapmamız lazım sorunlarımızı yazıp. Sonra bu sorunları nasıl çözeceğimizi anlar. Çünkü biz mesela yaptığımız orta vadeli program falan tabii onlarda bunlar çok beklenmeyebilir ama bunlar daha çok böyle işte ekonomi ağırlıklı şeyler. Halbuki bizim ekonomi dışında yapmamız gereken bir şeyler var. Yani 2001 sonrasında yaptığımız gibi. Bunları yani açıklamamız lazım ki yapacağız bunları diye taahhüt etmemiz lazım ki çıkışın koşulları oluşsun. Aksi takdirde biz hep geçici düzeltmeler yap. Düzelir mi? Düzelecek. Bunu yaşayacağız yani %30-35'lere kadar inecektir enflasyon diye düşünüyorum. Ondan sonrası önemli.
Evet.
Yani 30-35'e gelebiliyorsun ama 10'a gelemiyorsun, 9'a gelemiyorsun. O 2001 sonrasında niye geldik? O yapısal reformlarla geldik.
Evet.
Beklenti düzelmesi lazım.
Aslında kapatmadan önce belki bir ücret fiyat spirali diye başladık ama arada bir başka spiralden bahsettik. Evet. Fiyat ücret spirali dedik.
Doğru,
yani bizdeki
çok
koşul.
Doğru.
Şimdi ücret fiyat spirali çalışanları enflasyonun nedeni olarak gösteriyor. Açıktan değil ama böyle bir algı var. Yani çalışanlara
doğru
yapılan ücretler enflasyonun nedeni. Dolayısıyla çalışanlar enflasyonun nedeni diye. Fiyat ücret spirali ise çalışanları enflasyonun mağduru olarak gösteriyor
çok
ki bizdeki durum
ben
biraz daha buna yakındır deyip.
Ben o görüşteyim.
Evet. İsterseniz bu saptamayla bugün sonlandıralım.
Bugün bitirelim.
Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.